Bu kitap, Sesli Kitap Gönüllüleri tarafından özürlüler için kasetten CD'ye çevrilmiştir. Özürlüler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır.
Gün Olur Asra Bedel, Cengiz Aytmatov. Ötüken Yayınları, 6. Basım 1998. Çeviren Refik Özdek. Okuyan Narin Alemdar. Cengiz Aytmatov'un bütün dünyada geniş yankılar uyandıran bu romanı, yürek paralayan, tüyler ürperten bir haykırıştır. Fakat umutsuz bir çırpınış değil, aynı zamanda tutsaklığa karşı bir meydan okuyuştur. Romanın kahramanı Yedige İcan Geldin, cepheden döndükten sonra Kazak bozkırlarında küçük bir aktarma istasyonunda çalışmaya başlar. Burada tanık olduğu ve uzak geçmişine çağrışım yapan olaylar, gerçekte bir siyasi rejimin gümbür gümbür çöküşünün nedenleridir. Aytmatov, kaçınılmaz olan bu çöküşü eserleriyle hızlandıran yazarların başında gelir. Yedigey, ölen emektar arkadaşı Kazangap'ın cenazesini mezarına götürürken, kendisinin ve milletinin geçmişini acı tatlı, düşündürücü yanlarıyla bir bir gözlerinin önünden geçirir. O gün asra bedel bir gün olur onun için. Sevdikleri kişinin cenazesini Naymanların kutsal mezarlığına götürdükleri zaman, orada bir uzay üssünün kurulmuş olduğunu görürler ve cenazenin gömülmesine izin verilmez. Öte yandan, Rus-Amerikan ortak araştırması sonunda kozmonotlar, uygarlık düzeyi dünyanınkinden çok daha yüksek bir gezegen keşfederler. Bu gezegende yaşayanlar, dünyalılarla ilişki kurmak isterler. Fakat daha yüksek bir uygarlığı, daha iyi bir yönetimi kendileri için zararlı gören dünyalı yöneticiler bu isteği reddederler. Kurgu bilime dayanan bu bölüm, eseri asla bir kurgu bilim romanı haline getirmez. Yazar bu eserinde, geçmişi, bugünü ve yarını bir arada gözler önüne sermek ustalığını gösterir. Romanda derin ve tertemiz aşklar, efsane ve masallar, KGB'nin acımasız uygulamaları okuru heyecandan heyecana sürükler. Aytmatov o eşsiz anlatım gücüyle insanlarımızı mankurt olmaktan kurtaralım mesajını vermektedir. Nedir mankurt? Bunu romanda anlatılan bir Nayman efsanesinden öğreniyoruz. Juan Juanlar tutsak ettikleri genç savaşçılara akıl almaz bir işkence usulüyle geçmişlerini unuttururlar. Geçmişini unutan tutsak artık bir mankurttur. Anasını, babasını, çocuklarını bile tanımaz. Yeni efendisinin emriyle ve ona yaranmak için öz anasını öldürmekten çekinmez. Bu kadar da değil. Aytmatov birbirinden ilginç ve sürükleyici konuları bütünleştirerek sunmasını en iyi bilen yazardır. Ve bu kitap benim vücudum ve bu söz benim ruhum. Grigor Nerekatsi, Acılar Kitabı, 10. Yüzyıl. 1. Kurumuş sel yataklarında çırılçıplak kalmış vadi yamaçlarında av aramak büyük bir sabır işiydi. Yeraltı yuvalarında yaşayan kazıcı hayvanların bıraktığı karma karışık izler ava çıkmış aç tilkinin başını döndürüyordu. Bazen gücünü toplayıp bir tarla faresinin yuvasını eşeliyor, bazen de yağmurların iyice meydana çıkardığı bir taşın kovuğundan küçük bir Arap tavşanının sıçrayıp çıkmasını umutla, sabırla uzun uzun bekliyordu. Böyle bir şey olsa hemen üzerine atılacak, işini bitirecekti onun. Aç tilki av araya araya demir yoluna yaklaşmıştı. Bozkır boyunca koyu düz bir şerit gibi uzanan demir yolu onu hem korkutuyor hem de kendine çekiyordu. Bu yolun üzerinde her iki yönde trenler büyük bir uğultuyla yeri sarsarak gelip geçer, rüzgarın savurduğu kara dumanlar ve keskin kokular bırakırdı. Akşam üzeri tilki telgraf hattının hemen yakınında sık kuru kuzu kulaklarının bulunduğu bir dereye girdi. Burada koyu kırmızıya çalan bol tohumlu sapların arasında boz bir yumak gibi kıvrılıp yattı. Sinirli sinirli kulaklarını oynatarak hafif esen yelin kuru otlarda çıkardığı hışırtıyı dinleyerek sabırla gecenin gelmesini beklemeye koyuldu. Telgraf direkleri de vınlıyor, acı acı inliyordu ama bu onu korkutmuyordu. Direkler hep oldukları yerde durur ve onu kovalamazlardı. Gelip geçen trenlerin kulak patlatan gürültüsünden nefret eder, tren geçerken nefesini kısıp büzüşür, altında yerin uğuldayıp sarsadığını bütün kaburgalarıyla hisseder, cılız vücudu zangır zangır titrer, o pis kokulardan tiksinir, korkar ama yine de kaçıp gitmez, gecenin gelmesini beklerdi. Çünkü geceleri demir yolunun daha sessiz olacağını bilirdi. Tilki buralara çok seyrek ancak açlıktan kıvrandığı zamanlarda gelirdi. Tren gelip geçtikten sonra bozkıra tam bir sessizlik çökerdi. Yer göçmesinden sonra duyulan sessizliğe benzerdi bu sessizlik. İşte o sessizlik içinde de tilki havadan, uzaktan uzağa, pek anlaşılmayan, belki de kendi kalbinden gelen başka bir ses duyardı. Alacakaranlığa bürünen manzarayı yalayarak gelen bu ses onu kuşkulandırır, korkuturdu. Çünkü hava akımlarının bir oyunu olan bu ses havanın değişeceğini işaretti. Hayvan bunu içgüdüsüyle anlar, üzüntü içinde bir süre donup kalırdı olduğu yerde. Yaklaşmakta olduğunu hissettiği büyük felaket karşısında olanca sesiyle ulumak, ağlamak isterdi. Ancak içindeki açlık doğanın bu uyarılarını da bastırıyor, boğuyordu. Tilki koşmaktan şişen, sızlayan tabanlarını yalaya yalaya, hafif hafif inlemekten başka bir şey yapamıyordu. O günlerde akşamlar soğuk olurdu. Sonbahar yaklaşıyordu çünkü. Geceleyin hava iyice soğur, sabaha karşı kırağı düşer, toprak bembeyaz bir tuzla halinde görünür, güneş doğunca kırağı erir ve her yer açılırdı. Bundan sonra da bozkır hayvanları için kıtlık, kaygı dolu günler gelirdi. Yazın bile az görünen av hayvanları şimdi hiç görünmez olmuşlardı. Bazıları sıcak ülkelere göçmüş, bazıları yer altındaki yuvalarına kapanmış, bir bölümü de kumluklara çekilmişlerdi. Şimdi her tilki bu ıssız bozkırda tek başına dolaşarak bir lokma yiyecek arıyordu. Bu yıl doğan yavru tilkiler büyümüş, dağılmış, her biri bir yana gitmişti. Çiftleşme mevsimine daha vakit vardı. Kış gelince bir yerlerde buluşup toplanacaklardı. Erkekler dişileri için dünya dünya olalı yaptıkları gibi birbirleriyle kıyasıya dövüşeceklerdi. Gece karanlığı çökünce tilki sindiği dereden çıktı, bir süre durup çevreyi dinledikten sonra demir yoluna doğru koştu. Rayların bir sağına bir soluna geçiyor, yolcuların vagon pencerelerinden attıkları artıklar arasında yiyecek bulmaya çalışıyordu. Epeyce koştu yol boyunca. Önüne çıkan her şeyi koklayıp yokladı. Bir lokma yiyecek bulabilmek için iyice yoruldu. Pis, iğrenç kokular veren şeylere dokunmadı. Yolun iki yanı çeşitli kağıtlarla, tomar tomar gazetelerle, kırık şişelerle, sigara izmaritleriyle, ezilip bükülmüş konserve kutularıyla ve işe yaramaz öteberiyle doluydu. Bir defasında kırılmamış ama ağzı açık bir şişeyi kokladı da başı döndü. Boğulacak gibi oldu. Birkaç defa rastladı böyle şişelere ve her defasında tiksindi ve bir daha onlara hiç bakmadı. Pis kokular çıkaran o şişeleri görür görmez yolunu değiştirip onun uzağından geçiyordu. Açlık da onu bu yola düşüren. Ama bunca çabaya, uğrunda korkusunu bile yenerek bunca yorulmasına rağmen bir lokma yiyecek bulamamıştı. Yine de ümidini yitirmiyor, dişe dokunur bir şey bulabilmek için yolun bir sağına, bir soluna geçiyor, koşuyor ha koşuyordu. Tilki birden durdu. Baskına uğramış bir insan gibi bir ayağı havada, bir süre öylece donup kaldı. O kıpırtısız haliyle pek yüksekte olan solgun ay ışığında bir gölge gibi görünüyordu. Ona kuşku veren gürültü devam ediyordu ama henüz uzaktaydı. Kuyruğunu yine dik tutarak, havadaki ayağını basıp öbürünü kaldırarak, yoldan çıkmakla çıkmamak arasında tereddüt ediyordu. Sıçrayıp kaçmaya hazırdı. Sonra demir yolu setinden ayrılmadan yürümeye devam etti. Yine yolun bir o yanına, bir bu yanına geçiyordu. Yüzlerce tekerleğin demire sürtünmesinden çıkan sesi çok iyi işittiği halde kaçmadı. Çünkü o dakikada aradığını bulacakmış gibi bir his vardı içinde. Ama tam bu sırada dönemeçten çıkan trenin arka arkaya bağlanmış iki lokomotifinin güçlü farları ışıldayıp karanlığı yardı, göz kamaştıran ışıklar bozkırı aydınlattı ve tilki, ateş görmüş pervane gibi ne tarafa kaçacağını bilemeden çırpınmaya başladı. Tren korkunç bir hızla yaklaşıyordu. Havayı toz duman ve boğucu bir koku kapladı. Şiddetli bir yel estirdi lokomotifler. Tilki güçlükle kendini yana attı. Arkasına baka baka ve yere yapışırcasına uzaklaştı oradan. O ışıklı canavar büyük bir uğultuyla geçti ve tekerleklerin takırtısı uzun zaman devam etti. Şimdi hayvan kaçıp durduğu yerde çırpınıyor ama yine de olanca hızıyla kaçıp kurtulacağı yerde oradan pek uzaklaşmak istemiyordu. Durup biraz soluk aldı, gücünü topladı. Demir yolu yine çekmeye başlamıştı onu. Çünkü açlığını biraz olsun giderecek şeyi ancak orada bulabilirdi. Ama karşıdan yine ışık göründü, yine iki lokomotifin çektiği uzun bir tren geliyordu üzerine doğru. Tilki bunu görünce bozkıra daldı. Geniş bir yay çizerek koşmaya başladı. Trenlerin geçmediği başka bir yerden yine demir yoluna çıkacaktı. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenlerse doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Gece yarısında biri hızlı adımlarla demir yolu makasçı kulübesine doğru ilerliyordu. Önce yolun üzerinden yürüyordu ama trenin geldiğini görünce yol settinden indi. Elini yüzüne tutarak ve hızlı giden trenin çıkardığı rüzgardan savrulan toz dumandan korunarak yürüdü. Bu özel bir ekspresti. Bu trenler özel bekçiler tarafından korunan bölgeye, sarı özek bir kozmodromuna, uzay alanına giderler, ileride özel demir yoluna saparlardı. Bu trenlerin vagonları her zaman branda bezleriyle örtülü olur, sahanlıklarda da silahlı muhafızlar bulunurdu. Yedigey gelenin karısı olduğunu ve çok önemli bir haber getirdiğini hemen anladı. Önemli bir sebep olmasa o saate gelmez, öyle yürümezdi. Karısının getirdiği haberi tahmin etmişti ve tahmini de doğruydu. Ama iş başında olduğu için yerinden kımıldayamazdı. Son vagonda gelip geçtikten ve o son vagonun sahanlığındaki memura elindeki fenerle her şey yolunda işaretini verdikten sonra dönüp hızlı adımlarla karısının yanına geldi. "Hayrola?" dedi. Kadın heyecanlı, üzüntülüydü. Dudaklarını kımıldatıp bir şeyler söyledi. Yedigey onun söylediklerini işitmese de ne demek istediğini anlamıştı. İçine doğmuştu söyleyecekleri. "Rüzgarın karşısında durma," dedi ve onu kulübeye götürdü. Daha önce hissettiği ve karısının ağzından da duyacağı şey önemliydi. Ama o anda onu şaşırtan başka bir şey oldu. Karısının yaşlandığını, artık kocadıklarını evvelce de fark etmişti. Ne var ki bu defa karısının biraz hızlı yürümekten nefesinin tıkandığını, göğsünden hırıltılar çıktığını, soluk aldıkça zayıf omuzlarının inip inip kalktığını görünce pek üzüldü, yüreği parçalandı. Beyaz duvarlı kulübenin güçlü elektrik ışığında karısı Kubala'nın morarmış yüzündeki derin kırışıklıklar pek belirgin görünüyordu. Oysa onun buğday renkli yüzü ne kadar düzgün, ne kadar lekesizdi, gözleri de her zaman ışıl ışıldı. Dişsiz ağzı da dikkatini çekti. Bu durum kocamış bir kadının dişsiz kalmaması gerektiğini gösteriyordu. Onu çoktan istasyona götürüp metal denilen dişlerden taktırması gerekirdi. Artık genç yaşlı herkes metal diş taktırıyordu. Onun başından kaymış yazmasının altından çıkarak yüzüne dağılan apak olmuş saçları da yüreğini yaraladı. Karısının böyle yaşlanmasında sanki suç onunmuş gibi "Vah çileli karım, nasıl da ihtiyarlattım seni" diye geçirdi aklından. Yedigey karısına büyük şükran, minnettarlık duygusuyla susuyordu. Her şey için minnettardı ona. Birlikte geçirdikleri uzun yıllar için, kocasına duyduğu bağlılık ve saygıdan dolayı gece yarısı istasyonun en uzak noktasına kadar uzun bir yol yürüyerek Kazangap'ın ölüm haberini getirdiği için. Çünkü Okubala, uzak yakın hiçbir akrabalığı olmasa da, herkes tarafından terk edilmiş bu zavallı ihtiyarın ölümüyle yalnız onun içten ilgileneceğini bilirdi. İçeri girdiler ve Yedigey karısına "Otur, biraz soluk al," dedi. "Sen de otur." Oturdular. "Ne oldu? Ne var?" "Kazangap öldü." "Ne zaman?" "Şimdi oradan geliyorum. Bir uğrayayım da halini hatırını, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sorayım demiştim. İçeri girdiğimde ışığı yanıyor, o da her zamanki yerinde oturuyordu. Ama sakalı dimdik, yukarı kalkıktı. Yanına yaklaşıp, "Kazake," dedim. Dipnot, Kazake, Kazangap Ake, Kazangap amcanın kısa söylenişi. Ake, aga, Kırgızca ve Kazakça'da yaşça büyük erkeğe hitap tarzıdır. Çok defa ismin son hecesi yeri K şekline dönüştürerek söylenir. Yedigey, Yedike, Boston, Moske, Bazarbay, Bazake gibi. Çevirenin notu. "Canınızın istediği bir şey var mı? Sıcak çay ister misiniz?" diye sordum. Ama gördüm ki o çoktan... Okubala sözünü bitiremedi. İnce ve kızarmış göz kapakları arasından yaşlar boşandı, içini çeke çeke ağlamaya başladı. Az sonra kendini tutarak devam etti konuşmaya. Zavallının sonu bu oldu işte, ölüp gitti. Yanında gözlerini kapayacak biri olmadan. Şimdi hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve kesik kesik konuşuyordu. Kimin aklına gelirdi böyle kimsiz kimsesiz öleceği? Okubala sahipsiz bir sokak köpeği gibi ölüp gitti demek istemiş ama dilini tutup bunu söylememişti. Apaçık anlaşılan bu durumu sözle de belirtmesine gerek yoktu zaten. Yedigey savaştan döndüğü günden beri Boranlı istasyonunda bu küçük durakta çalıştığı için yörede Boranlı Yedigey olarak biliniyordu. Şimdi duvar dibindeki küçük sıraya oturmuş, kütük gibi ellerini dizlerinin üzerine koymuş, yüzü bulut gibi kararmış halde sessizce karısını dinliyordu. Eskimiş ve yağ içinde kalmış demir yolcu şapkasının siperi de gölgeliyordu gözlerini. Ne düşünüyordu acaba? "Şimdi ne yapacağız?" dedi Okubala. Yedigey başını kaldırıp acı bir gülümsemeyle karısına baktı. "Ne mi yapacağız? Ne yapılır böyle durumlarda? Gömeceğiz tabii." Kesin kararını vermiş insanın tavrıyla ayağa kalktı. "Sen şimdi hemen eve döneceksin. Ama önce söyleyeceklerimi dinle." "Dinliyorum." "Varır varmaz Osman'ı uyandır. Bizim şefimiz olduğunu aldırma. Bunun hiç önemi yok. Ölüm karşısında herkes eşittir. Kazangap'ın öldüğünü söyle ona. Adam burada tam 44 yıl çalışıp çürüttü kendini. Kazangap burada çalışmaya başladığı zaman Osman daha doğmamıştı bile. O zamanlar dünyanın altınını versen kimse gelip çalışmazdı burada. Sarı özekte diri diri gömülmek istemezdi. İti bağlasan bile durmazdı bu bozkırlarda. O çalıştığı süre buradan gelip geçen trenlerin sayısı başındaki kıllardan bile fazladır. Hele bunu bir düşünsün. Aynen söyle. Dur, bir şey daha söyleyeceksin. Dinliyorum. Her evin penceresini tıklat. Herkesi tek tek uyandır. Zaten bir avuç insanız. Parmakla sayılacak kadar az. Topu topu 8 hane. Kazangap gibi bir adamın öldüğü gün kimse uyumamalı. Herkes ayağa kalkmalı. Rahatsız olmak, kalkmak istemezlerse? Bizim işimiz haber vermek. Gerisini kendileri bilir. Uyanmalarını benim istediğimi söyle. İnsan iseler vicdanları da olmalı. Hah, bir şey daha. Dinliyorum. Önce nöbetçi memura koş. Bugün Şahmerdan nöbetçi. Ona durumu anlat. Ne yapması gerektiğini düşünsün. Belki benim yerime bir gün için başka birini koyar. Bunu yapacaksa bana da bildirsin. İyice anladın mı söyleyeceklerini? Anlat ona. Sen merak etme, hepsini söylerim. Ukubala dönüp gitmek üzereyken en önemli şeyi unutmuş gibi birden durdu. Peki çocuklarına haber vermeyecek miyiz? Ölen babaları, önce onlara haber vermemiz gerekmez mi? Yedigin suratı asıldı, kaşları çatıldı ve bir şey söylemedi. Ukubala bu sözünden kocasının hoşlanmadığını, canı sıkıldığını anlamıştı. Yine de kendini haklı göstermek için, iyi de olsalar, kötü de olsalar ölenin çocukları onlar, haber vermeliyiz dedi. Yedigey elini havada sallayarak cevap verdi. Biliyorum, biliyorum. Onları düşünmedin mi sanıyorsun? Onlar gelmeden olmaz elbet. Ama bana kalsa hiçbirini sokmazdım rahmetlinin yanına. Bak Yedigey, nasıl evlatlar oldukları bizi ilgilendirmez. Haber verelim gelsinler, babalarının cenaze töreninde bulunsunlar. Sonra yıllarca kurtulamayız dillerinden. Gelmesinler mi diyorum ben, gelsinler. Oğlu şehirde, epeyce de uzak. Nasıl yetişecek? İsterse yetişir. Önceki gün Kumbel istasyonuna gittiğimde bir telgraf çektim ona. Babasının ağır hasta olduğunu, ölüm döşeğinde olduğunu bildirdim. Daha başka ne yapabilirim? Madem ki çok akıllı geçiniyor, olanı anlamış olmalı. Ukubala biraz rahatladı ama onu düşündüren başka bir şey de söylemeden edemedi. Telgraf çekmekle yetmişsin ya, gelini de getirse bari. Ne de olsa ölen yabancı değil, kaynatası. Bunu da kendileri düşünsün. Küçük çocuklar değiller ya. Orası doğru, kendileri düşünmeli dedi Ukubala. Kadın yine de tereddüt ediyordu. Bir süre sustular. Pekala dedi Yedigey. Hadi artık fazla gecikme de git. Ukubala'nın söylemek istediği bir şey daha vardı. Peki Kumbel istasyonunda sarhoş kocası ve çocuklarıyla mutsuz bir hayat süren zavallı kızı Ayzade de gelmeyecek mi babasının cenazesine? Yedigey yine acı acı gülümsedi ve karısının omzuna hafifçe vurdu. Ey hatun, hepsini derdin üzerine almak istiyorsun. Ayzade el uzatsan değecek kadar yakınımızda sayılır. Sabahleyin istasyona giden bir haber verir ona. Ama şunu bilesin ki Ayzade'nin de onun erkek evladı olmasına rağmen Sabitcan'ın da bize bir yardımı olmayacaktır. Gelmesine gelecekler ama birer yabancı, birer misafir gibi uzakta duracaklardır. Ölüyü gömme işi bize kalacaktır. Hadi şimdi git ve dediklerimi herkese anlat. Ukubala kapıya yöneldi. Kararsızdı. Biraz duraladı ama bir şey söylemeden yürüyüp gitti. Yedigey ardından seslendi. Önce nöbetçi Şah Merdan'a uğra. Yerime birini göndersin. Sonra fazla mesai yapar öderim bunu. Ölü ıssız bir evde tek başına yatıyor. Başında bir bekleyeni yok. Olmaz böyle şey. Bunu anlat ona. Kadın pek iyi der gibi başını salladı ve gitti. Tam bu sırada sinyal sesi duyuldu. İşaret lambasının kırmızı ışığı yandı. Boranlı istasyonuna yeni bir tren geliyordu. Nöbetçi memuru uyarısına göre o treni yedek yola alması, karşı yönden gelen başka bir trene yol vermesi gerekiyordu. Her zaman karşılaştığı bir durumdu bu. Gerekeni yaptı. Trenler kendi yollarında giderken Yedigey dönüp dönüp hat boyunca ilerleyen karısına bakıyordu. Söylenmesi gereken bazı şeyleri unutmuştu sanki. Elbette unuttuğu şeyler olabilirdi. İnsan cenazenin kaldırılması için gereken şeylerin hepsini birden hatırlayamazdı. Ama dönüp dönüp bakmasının asıl sebebi bu değildi. Karısının şu son zamanlarda ne kadar ihtiyarladığını, kamburlaştığını, hat boyundaki sarı ışıklar altında daha iyi fark edip anlamasıydı o bakışlarının sebebi. Demek ihtiyarlık iyice omuzlarımıza çöktü artık diye düşündü. Şimdiki ihtiyarcık olduk işte. Sağlığından şimdilik bir şikayeti yoktu. Doğuştan sağlam bir insandı. Nice gençler su dökemezdi elini. Ama yaşı ilerliyordu. 60'ını bitirmişti. 61'ine basmış bulunuyordu. Dikkat et ha. 2-3 yıl sonra seni emekliye ayıracaklar dedi kendi kendine. Ama çok iyi biliyordu ki yerini alacak yeni bir gözcü, yeni bir tamirci bulmaları ve onu emekliye ayırmaları o kadar kolay olmayacaktı. Belki bu mahrumiyet bölgesinde, bu susuz topraklarda çalışanlara verilen ek ödemeye tamah eden biri çıkabilirdi. Ama bu da zayıf bir ihtimaldi. Bugünün gençleri arasında bu bozkırda çalışmak isteyen pek çıkmazdı. Sarı özekte yaşamayı göze almak için yürek isterdi. Bozkır uçsuz bucaksız, insan ise küçücüktür. İnsan çok güçlü ve hünerli olmalıydı burada. Yoksa çürüyüp giderdi kısa zamanda. Sizin iyi ya da kötü durumda olmanız bozkırın umurunda değildi. Ama insanın çeşitli tutkuları, arzuları olurdu. Başka yerlerde, başka insanların arasında daha iyi bir hayat sürebileceğini, buraya onu kör talihin sürüklediğini düşünürdü. Uçsuz bucaksız ve umursamaz bozkırın karşısında insan, Şah Merdan'ın 3 tekerlekli motosikletindeki akü gibi durduğu yerde boşalır giderdi. Şah Merdan motosikletine ne kendi biner ne de başkasını bindirirdi. Bir işe yarayacağı zamanda çalışmazdı. Çünkü çalışmayan motor paslanıp kalmış olurdu. Sarı Özek Bozkırı'nın bu küçücük istasyonunda yaşayan insan da kendini işe vermezse, bozkıra kök salıp tutunmazsa, Şah Merdan'ın motosikleti gibi durduğu yerde erir, tükenirdi. Tren geçerken pencereden bakan yolcular başlarını elleri arasına alır. Aman tanrım, insan burada nasıl yaşar, nereye baksan bozkır, develerden başka canlı yok derlerdi. Buralara gelenler sabır ve güçlerine göre en çok 3-4 yıl dayanırlardı. dördüncü yıl alacaklarını alır ve çekip giderlerdi. Kazangap'la Boran'la Yedigey'den başka burada tutunup kalabilen görülmemişti. Onlar işlerini sürdürürlerken niceleri gelip geçmişti burada. Kendisi hakkında bir hüküm veremezdi ama asla kendini bırakıvermediğini, güçlüklere yenik düşmediğini söyleyebilirdi. Kazangap'a gelince, buraya 44 yılını vermiş olması başkalarından daha değersiz, daha budala oluşundan değildi. 10 kişiye değişmezdi onu. İşte o Kazangap yoktu artık, ölmüştü. İstasyonda karşılaşan trenler birbirlerinin yanından geçip biri doğuya, biri batıya gitti. Boran istasyonu bir süre bomboş kaldı. Boşalır boşalmaz da manzara açıldı. Şimdi karanlık gökyüzünde sanki yıldızlar daha canlı ışıldıyor. Hat boyunca koşan rüzgar traverslere ve çakıllara sürtünüp sesler çıkarıyor ve hızını artırıyordu. Yedigey hemen kulübeye dönmedi. Orada bir direğe dayanıp düşüncelere daldı. Demir yolunun ötesinde, epeyce uzakta develerin karaltısı seçiliyordu. Ay ışığında hareketsiz duruyor ve sanki sabahın olmasını, karanlığın iyice dağılmasını bekliyorlardı. O develerin arasında iki hörgücü ve iri başı ile ötekilerden hemen ayırt edilen kendi devesini de gördü. Şüphesiz Sarı Özek Bozkırı'nın en güçlü, en hızlı devesiydi bu. Adı Karanar'dı bu devenin. Ama sahibi gibi ona da Boranlı sıfatını vermişlerdi ve Boranlı Karanar diyorlardı. Zapt edilmesi güç bir deveydi ama Yedigey onunla pek övünürdü. Hayvan henüz gençken iyi diş etmemiş, sonra da iyi diş etmek gelmemişti içinden. Yarın yapacağı birçok iş arasında Karanar'ı getirip eğerlemesi gerektiğini de düşündü. Cenaze törenine gitmek için ona ihtiyacı olacaktı. Yapacağı pek çok iş vardı daha. Bu sırada köydeki öbür insanlar derin uykudaydılar. Köy denilen yerde hepsi demir yoluna bakan, hepsi birbirine benzeyen, iki inişli çatıları olan altı küçük evle, Yedigey'in kendi elleriyle yaptığı evi ve bir de Kazangap'ın kil sıvalı tek gözlü evciği vardı. Topu topu 8 evden ibaretti. Bunlardan başka birkaç fırın, hayvanları barındırmak ya da başka ihtiyaçlar için yapılmış kamış duvarlı ağıllar, helalar vardı. Ortada son zamanlarda yapılmış ve bir yel çarkının ürettiği elektrikle çalışan bir su pompası da vardı. Bunu gerektiğinde elle de çalıştırırlardı. İşte bu kadardı Boranlı köyü. Uçsuz bucaksız Sarı Özek Bozkırı'nın bir kan damarı olan demir yolu, büyük küçük birçok istasyonu, kavşakları, şehirleri, köyleri birbirine bağlıyordu ve Boranlı da bu noktalardan biriydi. Varı yoğu göz önündeydi Boranlı'nın. Dünyanın bütün boranlarına, rüzgarlarına, özellikle de kış rüzgarlarına açıktı. Kış aylarında boranlar, boralar koptuğu zaman evler kar buz altında kalır, yollar yok olurdu. Bu yüzden istasyonun adına Boranlı Buranlı demişlerdi. Boranlı Kazakçasıydı. Buranlı ise Kazakçadan alınmış ve aynı anlama gelen Rusçası. Yedigey karları havaya savuran ya da yolun iki yanını iten makinelerin bulunmadığı zamanlarda yolu açmak için Kazangap'la neler çektiğini hatırladı. Üzerinden çok zaman geçmiş olsa da şimdi ona dün kadar yakın görünüyordu o günler. 1951 ve özellikle de 1952'de kışlar çok şiddetli geçmişti. O ancak cephede görmüştü öyle güç, öyle sıkıntılı günleri. Cephede her insan bir süngü hücumu için ya da bir tankın altına bomba yerleştirmek için ölümü göze alırdı. Gerçi burada sizi öldürmek isteyen kimseler yoktu ama insan bu işin üstesinden gelmek için kendi kendini öldürüyordu sanki. Kürekle ve kol gücüyle ne kadar yol açmışlar, çuvalla, el arabasıyla ne kadar kar taşımışlardı. Bütün bu işleri 7. kilometrede bulunan bir geçitte yaparlardı. Yol hep orada tıkanırdı.